Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 14. söz, 5.'si. Önce ayetleri bir okuyalım. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ den tut. Ta وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ'ye kadar. Hem Allahu Haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekilden tut. Ta ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linune kadar. Hem halakas semavati vel arda dan tut. Ta halakakum ve ma ta'mellune kadar. Hem ma şa'allahu la kuvvete illa billah den tut. Ta ve ma teşa'une illa en yeşa'allaha kadar. Hududu azameti rububiyeti ve kibriyayı uluhiyeti tutmuş olan ezel ebed sultanı, şu aciz ve nihayetsiz zayıf ve nihayetsiz fakir ve nihayetsiz muhtaç ve yalnız cüz'i bir ihtiyar ile icada kabiliyeti olmayan zayıf bir kisb ile mücehhez beni Adem'e karşı şedid şikayatı Kur'aniyesi ve azim tehdidatı ve müthiş vaidleri ne hikmete binaendir ve ne vecihle tevhid edilir, ne suretle münasip düşer demek olan derin ve yüksek hakikata kanaat getirmek için şu gelecek iki temsile bak. Evet, böyle uzunca bir soru. Ama yaptığımız her hareketi, her konuşmayı, her düşünceyi, her bakışı, her hal ve tavrımızı bu okuyacağımız dersi dikkate alarak bundan sonra sürdüreceğimizi zannediyorum. Ya da en azından buna gayret edeceğiz. Soruda geçen ayetler Cenab-ı Hakk'ın azametini ve rububiyetini şöyle ifade ediyor. Hududu azameti rububiyeti. Rububiyet azametinin hududu. Yani Cenab-ı Hakk'ın azameti, rububiyeti nereleri içine alıyor? İçine almadığı bir şey var mı? Diğeri kibriyayı uluhiyeti, uluhiyetinin büyüklüğü, hududu, onun da sınırı yok. Yani hem rububiyetinin azametinin sınırı yok, hem de uluhiyetinin, kibriyasının sınırı yok. Bu ayetler bunu ifade ediyor. Şimdi bu ayetleri bu niyetle bir daha okuyalım, kısa meallerini de vermek suretiyle. Sonra soruyu daha net anlayacağız inşallah. Birinci ayet şöyle. وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ın kudretini ve büyüklüğünü hakkıyla idrak edemediler. Onlar Allah'ın kudretinin büyüklüğünü hakkıyla idrak edemediler. وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Yer küresi bütünüyle kıyamet gününde onun kabzasındadır, onun tasarrufundadır. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ Gökler de onun kudretinde dürülmüştür. Böyle Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunun, iradesinin, azametinin, kudretinin olmadığı bir yer. Hem dünya itibariyle hem ahiret itibariyle böyle geniş. Bundan tutun. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ Hani böyle büyük bir azametten dikkat edin. Bilin ki Allah kişinin kendisiyle kalbi arasına girer. Yani bir ayet-i kerime daha vardı ya. biz ona şah damarından daha yakınız. O ayeti kerimeyle bu ayet aynı mana gelir diyenler de var, başka manaları da var. Ama şunu anlıyoruz. Kişinin kalbiyle kendi arasına girer Allah. Yani gökler de Allah'ın kudretinde dürülmüştür. İnsanın ile kalbi arasına da Allah hükmediyor. Oradan buraya kadar. Sonra Allahu haliku kulli şey. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ve huve ala kulli şeyin vekil. Ve o her şeye vekildir. Yani görür ve gözetir. Her şeyi hakkıyla gören ve gözetendir. Buradan tut, bir şey kalmadı değil mi? Her şeyi yaratan, her şeyi de tasarruf eden. Sonra ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. Onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da hakkıyla bilir. Yani her şeyi bilmekten en gizli şeyi bilmeye kadar. Oradan buraya. Sonra başka bir örnek. Halakas semavati vel ard. Gökleri ve yer küresini yarattı. Bu ayetten tut ta halakakum ve ma ta'melun. Sizi ve sizin yaptıklarınızı da yaratan odur. Sizi ve sizin yaptıklarınızı da yaratan odur. Bu ayete kadar hem maşallah la kuvvete illa billah. Allah dilediğini yaratır. La kuvvete illa billah. Hiç Allah kuvvet ve kudret yalnız Allah'ın elindedir. La havle ve la kuvvete illa billah deriz ya biz. Bunun la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ındır. Bu ayetten tut ta ve ma teşaune illa en yeşa Allah. Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Şimdi yukarıdan itibaren bu ayetleri almasının nedeni gelecek sorunun bir mukaddimesi yapmak. Şimdi bu ayetler gösteriyor ki hududu azameti rububiyeti Allah'ın, hududu azameti rububiyeti ve kibriyay uluhiyeti tutmuş olan ezel ebed sultanı, yani kıyamet gününde yeryüzü Allah'ın kudretini hakkıyla idrak edememekten, yer küresini Allah'ın kabzasında olmasından, göklerin Allah'ın kudretiyle dürülmesinden, Allah'ın insanların kalbiyle kendi aralarına girmesinden, Allah'ın her şeyi yaratmasından ve her şeyi hakkıyla görüp gözetmesinden, insanların, mahlukatın gizli açık her şeyine muttali olmasından, gökleri ve yer yaratmasından, insanı ve insanın yaptıklarını yaratmasından ve insanın Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir şeyi dilemeyeceğine varıncaya kadar her yere hududu geçerli olan, azameti ihata eden Allah, ezel ebed sultanı olan Allah, bu kadar büyük, bu kadar ihata eden bir Zat-ı Zülcelal, bir de ezeli ve ebedi olan Allah. Peki şu aciz ve nihayetsiz zayıf, şimdi bir de bu tarafta Allah böyle özelliklere sahip, bir de bu tarafta şimdi insan anlatacak. Aciz ve nihayetsiz zayıf ve nihayetsiz fakir ve nihayetsiz muhtaç ve yalnız cüz'i bir ihtiyar ile icada kabiliyeti olmayan zayıf bir kisp ile mücehhez beni Adem'e karşı, ayetlerden anladık ki Allah'ın kudreti, kuvveti, ihatası, azameti, rububiyeti bu kadar sınırsız, sonsuz. İnsana da bakıyoruz ki sayılan özellikle itibariyle zayıf, fakir, aciz, muhtaç, miskin. Peki böyle sonsuz kudret ve azamet sahibi olan bir Zat-ı Zülcelal, böyle aciz, fakir, muhtaç, zayıf bir küçük insana, küçücük insancığa, hatta değil mi? Biraz daha küçültelim. Evet, ona karşı şedid şikayatı Kur'aniyesi. Kur'an-ı Kerim'de neredeyse kıyamet onun yaptığı isyanlara karşı kızıyor ve kızışıyor diyor Kur'an. Yani bu aciz ve zayıf insan yaptıkları mı böyle cehennemi dehşete getiriyor Kur'an'ın bildirdiğine göre? Fema beket aleyhim sema vel art, gök ve yer onların ölümüne ağlamaz, aksine onların ölümüne memnun kalır. Yani ne kadar büyük bir cinayet işliyor ki bu insan, ölümünden gökler ve yer memnun kalıyor. Kur'an'ın şikayeti insanın yaptıklarından. İnsanları ve cinleri cehenneme atacağım, onları şöyle şöyle yapacağım diye ayeti kerimelerde geçen insandan şikayet edilmesi devam ediyor. Ve azim tehdidatı, büyük tehditleri ve müthiş vaid. Bir vaat var, bir de vaid var. Vaat, mükafat vereceğim diye vaat etmesi. Vaid, cezalandıracağım diye tehdit etmesi demektir. Kur'an-ı Kerim'de insanları ve cinleri cezalandıracağını söyleyen ayetlerin bulunması ne hikmete binaendir ve ne vecihle tevfik edilir, ne münasebe, ne suretle münasip düşer. İkisi zahiren görünüşte birbirine zıt gibi görünüyor. Allah'ın sonsuz kudreti, azameti, rububiyeti, bir de insanın acizliği, fakirliği, bu ikisi böyleyken Kur'an'ın bu kadar dehşetli tehdidatı ve Kur'an'ın insanların yaptıklarından şikayette bulunmasının arasını nasıl bulacağız? Şimdi bu sorunun esas ta başında 14. sözün başında bir şey geçmişti. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Kelamullah'tır. Bir kitaptır. Kainat da Allah'ın bir kitabıdır. Öyle değil mi? Kainat kitabıdır. Kur'an'ı kelam sıfatından göndermiş. Kelamullah'tır. Kainatı da Allah kudretiyle yaratmıştır. İradesiyle irade etmiş yaratmıştır. İrade sıfatından gelmiştir. Şimdi madem ki bu iki kitap da Allah'ındır, öyleyse Kur'an'da geçen her olayın, her hakikatin, orada bize öğretilen her şeyin mutlaka dünyada da örneklerini Allah yaratmıştır diye bir ifade kullanmıştı. Ona da bazı örnekler vereceğiz demişti. Şimdi buna göre bu aciz ve zayıf insanın küçük, hakir, cüz'i, tabiri caizse son derece aciz bir varlık olan kainat içerisinde neredeyse görünemeyecek kadar küçük bir yer işgal eden bu varlığın bu sonsuz kudret karşısında yaptığı şey ne kadar büyük bir cinayettir ki kainatı hiddete getiriyor, cehennemi hiddete getiriyor ve Kur'an-ı Kerim'de şiddetli tehditler yapılmış. Buna acaba dünyadan örnekler var mıdır diye sorulacak suale daha rahat anlayalım diye iki tane örnek ile bu olayı bize açıklayacak. Yalnız bu iki örneğe geçmeden önce müsaade ederseniz ben burada bir konunun biraz bir cümleyle de olsa açılmasını arzu ediyorum. O da şu: madem bu ayeti kerime buraya okundu, وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ, Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Bu haşa insan iradesini inkar etmek, insan iradesini yok saymak anlamında değildir. Zaten bu ayetten hemen önceki ayette insanların iradesiyle Allah'ın yoluna gideceklerini ifade ediyor Allah. Bu ayetin hemen öncesinde. Bir başka ayette artık bundan sonra dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diye buyurur Allah. Çok enteresan, çok net bir ayet. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Sonra başka ayetlerde bima kesebet eydin nas, insanların yaptıklarından dolayı. Hatta bir ayet okuduk değil mi? Ve ma ta'melun, sizin yaptıklarınızı da yaratan Allah. Demek ki insan yapması var. Leha ma kesebet, kazançları kendi lehlerinedir. Ve aleyha mektesebet, yine yaptıkları hatalar da kendilerinin aleyhinedir. Bak, lehlerine olan da var yaptıkları, aleyhlerine olan da var. Öyleyse وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ Allah demek, yani Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz demek, öncelikle yaratma noktayı nazarındandır. Yani Allah yaratmayınca bizim elimizden bir şey gelmez. Ama bizim irademizle ilgili konularda Allah bizim irademizi kendi külli iradesine bir şartı adi yapmış. Kulum, sen cüz'i iradenle neye karar verirsen onu yaratacağım buyurmuş Allah. Dolayısıyla yaratan Allah, isteyen ise bizleriz. Bunu çok orijinal bir örnek kardeşlerimiz veriyorlar zaman zaman. Hani insanlar asansöre binince yukarıya doğru çıkaracak düğmeler de var, aşağıya doğru indirecek düğmeler de var. Üstad Hazretleri buna aşağı katlara giden bir şey olsa diye asansör ismini kullanmadan bu örneği verir. Buna biz asansör diyoruz. Diyelim 50 tane düğme yukarı doğru, ama her katta mükafatlar var, güzellikler var. 50 katta aşağıya doğru, yer altına doğru, ama inildikçe azaplar, işkenceler, sıkıntılar artıyor her katta. Size sadece düğmelere basma yetkisi verilmiş. Düğmeye basıyorsunuz ama o asansör sizi yukarıya çıkarıyor. Yukarıya ben çıktım diyebilir misiniz? Hayır. Yani aslında yukarıya çıkmayı da inmeyi de asansör ve sistem meydana getiriyor. Ama aşağıya inme, yukarıya çıkma isteğini kim bulunuyor? İnsan kendisi. Tabiri caizse biz Allah'ın kudretinin tecellisine irade ediyoruz. Ya Rabbi, bir hareketimizle, bir düşüncemizle, bir kesbimizle, tabiri caizse niyetimizle Allah'ım ben bunu istiyorum diye irade ediyoruz. Yüz irademizi kullanıyoruz. Allah da o irademize göre yaratıyor. Bunun burada açıklanmasında fayda var. Şimdi insanın yaptığı şeylerin kainat çapında, dikkat buyurun, İnsanın yaptığı şeylerin kainat çapında ne kadar önemli olduğunu anlatacak iki tane örnek. Bu arada bu örnekleri okurken belki başka küçük örnekler de yine Risale-i Nur'dan istifade ederek sizinle paylaşabiliriz inşallah. Birinci temsil. Mesela şahane bir bağ var ki nihayetsiz meyvedar ve çiçekdar mesnular içinde bulunuyorlar. İfadelere dikkat çekelim. Şahane bir bağ var ki, şahane bir bağ. İçerisinde nihayetsiz meyveli ve çiçekli sanatlar var. Yani bitkiler, ağaçlar, nebatat vesaire. Onlar bulunuyorlar. Bunu okuyalım, sonra bunu hakikate tatbik edeceğiz. Ona nezaret etmek için pek çok hademeler tayin edilmiş. Yani o bahçenin bakımını, sevki idaresini vesaire yapmak üzere birçok hizmetçiler tayin edilmiş. Bahçedeki o meyveli ve çiçekli ağaçların, çiçeklerin, nebatatın bakımını, sevki idaresini yapmak üzere. Bir hizmetkarın vazifesi de yalnız o bağa yayılacak ve içilecek suyun mecrasındaki deliğin kapağını açmaktır. Tabiri caizse vanayı açmak. Hani yeni sistemler var, bilmiyorum çoğunuz görmüşsünüzdür. Her ağacın dibine damla damla suyu döküyor. Her çiçeğin dibine, hatta her fasulye tanesinin dibine de bir damla zayi olmuyor böylece. Bu şekilde bahçenin her tarafına vananın açılmasıyla suyun ulaşacağı şekilde tanzim ve tertip edilmiş şahane bir bahçe. Binlerce insan bütün günlerini çalışarak geçirdikleri bir bahçe. İçlerinden bir hizmetkarın da görevi sadece o suyun vanasını açmak ve kapamak. Görevi bu. Kapalı olan vanayı açacak veya kapatacak. Yani vazife bitince kapatacak, vazife başlayınca açacak duruma göre. Tek görevi bu. Ve şu hizmetkar ise tembellik etti, deliğin kapağını açmadı. o bağın tekemmülüne halel geldi veyahut kurudu. Bundan dolayı da bahçenin bir kısım özellikleri kayboldu, bazıları zarar gördü, meyveler, çiçekler, ağaçlar, ya da tamamen görevini terk ettiği için, tamamen o bahçedeki bütün çiçekli ve meyveli ağaçların kurumasına neden oldu. O vakit Halık'ın sanat-ı Rabbaniyesinden, şimdi bu örneğe geçmeden önce, son okumadan önce başına bir dönelim. Allah-u Teala bu kainatı bir bahçe suretinde halk etmiş. Bu bahçenin en mükemmel meyvesi insandır. Hatta en mükemmel zişur meyvesi insandır der. Ben bunu biraz daha aklımıza yaklaştırmak için bir örnek vereyim, üstadım verdiği örneği. Nasıl ki bir ağacın gövdesi vardır, yani biz onlara elementleri diyelim, tabiri caizse dalları vardır, kalın gövdeleri vardır. Sonra o ağacın yaprakları vardır, çiçekleri vardır, meyveleri vardır. Tabiri caizse kainat da bir ağaç gibidir. Bu ağacın da kendine göre elementleri var. Elementleri onun tabiri caizse kökleri gibidir. Yaprakları bitkiler gibidir. Tabiri caizse. Çiçekleri hayvanlar gibidir. Yani hayvanlar o kainatın çiçekleri gibidir tabiri caizse. Ancak insan o kainat ağacının bir meyvesi gibidir. Şimdi bu örneği yine birinci sözün sonundaki besmelenin sırlarından bir örnekle hemen toplayalım. Orada diyor ki bir ağaç her şeyiyle meyvesine hizmet ettiği gibi kainat ağacı da tabiri caizse her şeyiyle insana hizmet eder. Ne çıktı şimdi burada? Demek ki bu kainat bahçesinin çiçekli ve meyveli yetiştirilen şeylerinin en önemlisi insan meyvesidir. Kainat insan meyvesine çalışıyor tabiri caizse. Daha çok görevleri var, çok vazifeleri var ama en önemli görevlerinden bir tanesi insana hizmet ediyor. Peki, bu insanın görevi nedir? İnsanın görevi kainat cinsinden olmayan bir görev olmalıdır. Bunu anlamak kolay. Ben şahsen bunu akıl ve mantık olarak bunu anlıyorum. Kalbim de bunu kabul ediyor. Nefsime kabul ettirmek her ne kadar zor ise de bu hakikati aklım ve kalbim rahat kabul ediyor. Örnek vereyim. Siz hiç duydunuz mu ki fabrikada imal edilen şeyler, yani fabrikanın için kurulmuş, misal şeker için. Şekerler çıkarılıyor, tekrar fabrikaya yediriliyor. Duydunuz mu böyle bir şey? Hayır efendim. Fabrika her ne için kurulmuşsa fabrika dışında başka bir şeye hizmet içindir. Doğru mu? Veya duydunuz mu ki ağacın meyveleri toplandı, ter ağacın dibine gömüldü? Olmaz. Çünkü ağacın yetiştirilme gayesi meyveydi. Eğer meyve de ağaca feda edilecekse niye ağaç yetiştirilsin ki? Öyle değil mi? O zaman şu kainat ağacının zişur meyvesi insansa ve insan da bu kainata hizmet edecekse, o zaman niye kainat insana hizmet etsin ki? Şu halde nasıl ki bahçıvan bahçedeki meyveleri yetiştirirken bahçenin dışında bahçe cinsinden olmayan birisine hizmet için onu yetiştiriyorsa, öyleyse şu kainat sultanının sarayının sahibi olan Allah da elbette bu kainat bahçesinin en güzel meyvesi olan insanı ve insanın en güzel meyvesi olan imanını, ubudiyetini, şükrünü, duasını da kainat cinsinden olmayan ve kainatı yaratan Allah için olacaktır. Şimdi gelelim. Eğer bu kainat bahçesinde en güzel meyve olan insan ve insanın da meyvesi olan iman ve ubudiyet olmazsa, o zaman kainatın çalışması boşa gitmiş oluyor. İşte bu örnek bunun için verilmiş. Peki insan vazifesini yapmadığı zaman acaba nasıl bir mahrumiyete sebebiyet veriyor? Yani insan ibadetini yapmadığı zaman nasıl bir şeye sebebiyet veriyor? Ona buradan üstadımızın verdiği örneği okurken, evet, şimdi buradaki cümleyi bir de okuyayım, ondan sonra tekrar döneceğim. O vakit Halık'ın sanat-ı Rabbaniyesinden, yani o bahçedeki su musluğunu açmayıp bütün bahçedeki çiçekli ve meyveli ağaçların, bitkilerin ve nebatatın korunmasına neden olan kimse, kaç dakikalık görevini terk etmiş olsun? 2 dakikada açabilirdi değil mi bu vanayı? 2 dakika çok bile diyor bak. Hatta 1 dakikada açabilirdi değil mi? 1 dakikada bile açabileceği bir vanayı açmamakla binlerce insanın çalıştığı o muhteşem harika bahçenin korumasına sebep olan kişi nasıl bir zarara sebebiyet vermiştir? Şimdi onu okuyoruz. 1. Sanat-ı Rabbaniyesinden ve sultanın nezareti şahanesinden ve ziya ve hava ve toprağın hizmeti bendeganesinden başka. Allah Allah. Bu bahçeye kimler hizmet ediyordu? Bu bahçede neler bekleniyordu? Onu özetliyor. 1. Bir defa bu bahçede yapraklar, çiçekler, meyveler, renkler, tatlar, kokular, aman ya Rabbi, sayısız güzellikler inkişaf edecekti. Bunlar hep Allah'ın sanatı, Allah'ın sanatının ortaya çıkmasına vesile olacak iken bütün bu sanat-ı Rabbaniye'nin gizlenmesine neden olmuştur. 1. 2. Sultanın nazar-ı şaha, nezareti şahanesinden. Allah Allah. O bahçenin sahibi olan Allah, kainat bahçesi ya, şimdi ona getirecek. Onun bizzat kendi sanatındaki yarattığı güzellikleri, esmasının tecellilerini görmesine, müşahedesine de engel olmuştur. Evet, şimdi ona bir yer okuyayım. Yani aman ya Rabbi, burada aynı zamanda insanın yaptığı hataların nasıl bir cinayete sebebiyet verdiği, aksine insan vazifesini ifa ettiği zaman nasıl kainat değerinde ve hatta kainattan daha değerli bir varlık olduğuna bir pencere açmış olacağız, biliyor musunuz? Yani birisi ben bunu anlamakta zorlanıyorum dedi. Yani nasıl dedi ben kainattan daha değerli bir varlık olurum? Basit dedim yani. Sorayım ben size. Bir ağacın var olma nedeni meyve midir? Evet. Bir bahçıvan ağacı meyve için mi diker? Evet. Soruyorum. Ağaç mı daha değerlidir, meyve mi? Peki meyve olmasa ağacın varlığının ne manası var? Ağacın varoluş gayesi nedir? Meyvedir. Bak ağacın yaprağını, dalını, budağını kesin atın ama meyvesi bak. Ağaç cinsinin olmayan birisine veriliyor. Yani meyve ağaçtan daha değerli demesen bile ağaçtan daha geri değildir diyebiliriz. Ve hatta belki bazen ağaçtan daha değerli olabilir. Dolayısıyla mesela bu kainatın en güzel zişur meyvelerinden en birincisi Peygamberimiz Aleyhisselam. Kainattan değerli midir? Her insan da o değeri alacak özellikte ve potansiyelde mi yaratılmıştır? Evet. Öyleyse her insan o özelliğe çalışması gerekiyor. Şimdi Allah kendi sanatını, kendi sanatında kendi esmasının cilvelerini seyretmek istiyor. Bir okuyayım cümleyi. Her bir zihayat, mesela şu bu süslü çiçek ve şu tatlıcı sinek öyle manidar ilahi manzum bir kasideciktir ki hadsiz zişurlar onu kemal lezzetle müteala eder. Dikkat edin. Hadsiz zişurlar onu kemal lezzetle müteala ederler. Allah Allah. Yani bir çiçeği melaike ve ruhaniyat dediğimiz varlıklar müteala mı ediyor? Evet. Dağlarda yetişen hiçbir insanın görmediği o çiçekler zannetmeyin ki boşuna gidiyor. Onları müteala edecek. Oradaki Allah'ın yarattığı sanat-ı Rabbani müşahede edecek. Allah'ın tecelli ettirdiği güzellikleri görüp maşallah, barekallah diyecek zişur, ruhani ve nurani varlıklar var. Onlar onları müteala ediyorlar. Subhanallah. Birbirlerine dellallık ediyorlar. Allah'ın oradaki sanatını. Başka? Ve öyle kıymettar bir mucize-i kudrettir ve bir ilanname hikmettir ki saniin sanatını nihayetsiz takdire, ehli takdire cazip ederine teşreder. Hem kendi sanatını kendisi temaşa etmek. Yani ben Allah'ın bir sanatıyım. Evet, Allah beni kendisi temaşa ediyormuş. Allah Allah. Benim kalbim öyle. Benim damarımda akan kan öyle. Kanın içindeki alüvarlar öyle. Onun içindeki bir hücre öyle. O hücredeki bir atom da öyle. Atomun etrafında dönen elektronlar da öyle. Atom altı parçacıklar, kuarklar da öyle. Allah'ın sanatıdır. Allah onu kendi sanatını mütala, müşahede ediyor. Aman ya Rabbi. Enteresan. Şimdi bu adam o bahçedeki ağaçların, çiçeklerin, bitkilerin kurumasına neden olmak suretiyle neye engel oldu? Bu kadar zişurların onları müteala etmesine, ehli takdirin takdir etmelerine engel oldu. Bir de onların sani olan Allah'ın o sanatı temaşa etmesine engel oldu. Ne büyük cinayet işlemiş bu adam. Evet. Kendi cemali fıtratını kendisi müşahede etmek ve kendi cilve-i esmasının güzelliklerini aynacılıklarda kendisi seyretmek isteyen Fatır-ı Zülcelal'in nazar-ı şuhuduna görünmek ve mazhar olmak. Şimdi cümleye devam ediyoruz. O vakit Halık'ın sanat-ı Rabbaniyesinden başka Allah'ın o bahçede yaratacağı antika sanat eserlerine engel olmaktan başka, sultanın nezareti şahanesinden başka, şimdi okuduğumuz gibi, bir de ziya ve hava ve toprak, bir de bu bahçede güneş hizmet etti, çalıştı mı? Evet. 149 milyon kilometre uzaktan ışığını, ısısını, renklerini göndererek o bahçede hizmet etti mi? Toprak vazifesini ifa ederek dünya ile beraber güneşin etrafında dönmek suretiyle vazifesini yerine getirdi mi? Aman ya Rabbi, ne masraf. Bir de su. Yok, suyu vermedi ya. Toprak, bir de hava. Hava da vazifesini mükemmelen yaptı mı? Bir de bunların yanında ayrıca bu bahçede tohum dikmekten, tarlayı işlemekten, bakımını yapmaktan sorumlu binlerce çiftçinin, hizmetçinin çalışmalarında boşa giderdi mi? Evet. Peki. Şimdi bütün hademelerin o sersemden şekvaya hakları vardır. Zira hizmetlerini akim bıraktı veya zarar verdi. Şimdi bu adam dese ki, efendim ben burada bu güneşlerin yanında, bu güneşler senin Allah'a, bu yer küresi senin, bu yıldızlar senin, bu galaksi olmasa bu dünyada bir çiçek yaratılmaz. Sen buyuruyorsun ki gökler senin kabzaya tasarrufundadır. Yeri de beni de her şeyi yaratan sensin. Su da senin, hava da senin, toprak da senin. Bu kadar büyük varlıkların içerisinde ben neyim ki? Görünmeyecek kadar küçük, aciz, fakir ve muhtaç bir kişiyim. Bir de bu kadar varlıklar çalıştı zaten. Ne olmuş yani? Bir dakika vazifemi terk etmekle suyu açmamaktan bana bu kadar tehdit ediyorsun dese ne dersiniz? Herkesin vereceği cevap var değil mi? Bütün bu boşa çıkardığı hizmetçiler ve bütün vazifelerine son verilen çalışmalar ve sultanın nazar şahanesine engel olmalar, Cenab-ı Hakk'ın yaratacağı sanat Rabbani'ye engel olmaların hepsinin hesabı onların namına ondan sorulacaktır. Burada ince bir sır var. Burada yapılan cinayetin kendisine bakarak sadece hareket etmek hatalı olur. Onun neticesine göre hareket etmek lazım. Öyleyse o bahçede çalışan bütün hizmetçilerin ve o bahçede yetişenlerden istifade edeceği olan bütün varlıkların şikayet hakkı vardır. Ve bütün varlıkların hakkını o sersemden almak adaletin gereğidir. Evet, yoksa haksızlık olur. Ya, mesela enteresan. Bunların çok örnekleri var elhamdülillah dünyada biz yaşıyoruz da. Yani bir adamın kolundaki damarını şöyle kesse ve adamın ölmesine neden olsa kaç dakikada kesti? Bir saniye sürer mi? Bir saniye. Efendim bana bir saniye ceza verin dese bir saniye mi ceza vereceğiz? Yoksa işlediği cinayetin sonucuna göre mi ceza vereceğiz? Hangisi adalettir? Verdiği zararın sonuçlarına göre ceza verilecektir, değil mi? Öyleyse bir adam öldürme cezası verilecektir. Peki bir saniyede işlenen cinayetin kaç saniye cezası verilir? Hesap edin bakalım. Dünya standartlarına göre normalde bir adama verilecek ceza nedir? İdamdır, değil mi? Peki idam cezası verilmeyip de müebbete çevrilse bir lütuf mudur? Lütuftur tabi canım. İdama karşılık bir adamı müebbete çevirmek lütuftur tabi. O zaman şu kainatın yaptığı hizmetleri boşa çıkarıp Allah'ın sanat Rabbaniyesini gizleyen, kainatın hizmetlerini boşa çıkaran küfür cinayeti, inkar cinayeti idamı gerektirir. Bütün mevcudatın hak ve hukukuna saygısızlıktır. Onların yaptığı hizmetleri boşa çıkarmaktır. Allah'ın sonsuz esmasının tecellilerini inkar demek olduğundan sonsuz bir cinayettir. Peki sonsuz bir cinayetin cezası nedir? İdamdır. Ama Allah rahmetiyle neye çeviriyor? Müebbete çeviriyor. Cehennemin adı nedir? Müebbet hapis. Ben öyle diyorum tabii. Cehennem demeyin. Yanlış anlayanlara. Müebbet hapistir kardeşim. Normalde idamı hak etmiş bir adama cezasını müebbet çevirmek nasıl bir rahmetse, hakikat noktayı nazarından idamı hak etmiş olan bir inkar cinayetinin de netice itibariyle Allah tarafından müebbet hapse çevrilmesi Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Peki bunu bir mümin yaparsa elbette mümin de cinayetinin ceza derecesine göre cehennemde cezasını çekecek. Eğer imanla ölmüşse yine sonunda cennete gidecektir inşallah. Dolayısıyla ben sabah 2 rekat 2 dakikada kılınacak bir namazdı ya. Ne yapalım? 2 dakika namazı terk ettim. Buna karşılık 2 dakikalık bir ceza verse olmaz mı? Diyemez. Sen 2 dakika musluğu kapatman bütün kainatın sana yaptığı hizmeti boşa çıkarmak demektir. Çünkü kainatın ibadetleri boşa gidermiş oldun sen. Sen vazifeni terk etmekle, ubudiyet ve kulluk görevini ihmal etmekle, isyan etmekle senin için çalışan bütün o çalışanların hakkına tecavüz ettin, zulmettin, saygısızlık ettin, hürmetsizlik ettin. Onlar senden davacı olacaklar. Ve onların sahibi olan Allah onların hakkını senden alacak. 2 dakikalık değil, o 2 dakikanın verdiği zararların tamamını. Evet. İkinci temsil. Bu da çok muhteşem bir örnek. Hani demiştik ya, Kur'an'da anlatılan şeylerin dünyada örnekleri var mı? Olmayan yok ki. O kadar çok ki. Birisi dedi ki ben dedi bu kainat içerisinde niye dedi bu kadar küçük olduğum halde büyük bir adam gibi değerliyim. Yaptığım işler niye bu kadar önemli? Ya da görevlerimi terk ettiği zaman niye bu kadar dehşetli tehditler alıyorum? örnekleri pek çok da. Bilirsiniz insan beyni diye, insan kalbi diye iki tane organımız var. Kalp beden içerisinde küçük bir yerdir değil mi? Ama dikkat edin, kalp bedene denk gelir. Doğru mu? Kalp bedene denk midir? Evet. Onun için kainatın kalbi gibidir yer küresi. Allah Rabbu semavati vel art demiştir. Semavat ve yer küresi demiştir. Yani sema yer küresi. Demek yer küresi kainatın kalbi gibi önemli ve değerli. Onun için Allah göklerle yer küresini beraber Kur'an'da zikrediyor. Peki. Kalpte ufacık bir kan pıhtısı ne yapıyor adamı? Yıkıyor değil mi? Hatta bazen öldürüyor değil mi? Ha, soruyorsun ne oldu? Vallahi vefat etmiş. Geçen gün derse gelen bir abimiz vardı ya. Evet. Hani sizin yanınızda oturuyor hocam ya. Evet evet hatırladım. Ha, o ölmüş. Öyle mi ya? Allah rahmet eylesin. Sebep? Kalp krizi geçirmiş. Hani öldükten sonra anlıyorlar ki kalp krizi geçirmiş. Ya bazıları sarsılıyor. Böyle bir yıkılıyor. Tekrar toparlıyorlar değil mi? Ama bazılarını götürüyor. Demek ki bazı günahlar kainatın dengesini sarsıyor ama götürmüyor. Bazı günahlar Allah muhafaza. Şimdi ya kalpte bulunan kaç milyar atomun içerisinde bir tek atom parçası, belki küçük bir pıhtıcık kalpte atınca, pıhtı atınca bir insanın bütün bedenini, beyninden ayaklarına, bütün faaliyetlerini, bedeni ve ruhi özelliklerini etkiliyorsa küçüklüğüne rağmen, canım bu kainatın içerisinde demek çok değerli bir varlığız ki bu küçüklüğümüze rağmen yapacağımız hareket kainatı idare ediyor, devamını sağlıyor, kainatın manası anlaşılıyor, kainatın meyvesi ortaya çıkıyor. İmanla, ubudiyetle, takva ile, ihlas ile, şükür ile, dua ile ya da bunları terk etmekle kainatın hizmeti boşa gidiyor. Allah muhafaza, kainat davacı oluyor. İkinci temsil. Mesela cesim bir sefine-i sultaniyede, yani büyük bir gemide, bir padişahın, bir sultanın büyük bir gemisinde adi bir adam burada bizim halk arasında kullandığımız adi adam anlamında değil. Vasıfsız bir eleman demek. Vasıfsız bir işçi demek. Vasıfsız. Yani normalde buna kimse bir görev vermez. Hani deriz ya, ya 3-5 tane adam bul gel. Ya önemli değil. Taş taşıyacaklar falan. Değil mi? Ama duvar ustası, duvara taş koyacak deyince bir usta bulun gelin deriz değil mi? Ya yoldan 3-5 kişi bul gel dersiniz bak. Vasıfsız bir işçi. Vasıfsız bir işçiyi bir sultan, Allah Allah, aman ya Rabbi, ya insan da vasıfsız bir işçi gibi dünyaya geliyor, hiçbir şey bilmez, cahil, yürümeyi de bilmez, konuşmayı da bilmez, Allah Allah, anlamayı da bilmez, hiçbir şey bilmez iken dünyaya geliyor. Ne kadar güzel bir örnek değil mi ya? Ama hayvanlar öyle mi? Bakın hayvanlara. Doğar doğmaz başlıyor yürümeye, koş. Ne oldu ya? Daha doğar doğmaz. Ama sanki başka bir yerde eğitim almış, acemiliği bitirmiş, ustalık olarak gelmiş gibi bir hal hissediliyor. Ama insan 15 yılda iyi kötü, daha 15 yaşında ya çocuk anlamaz diyoruz. 15 sene geçmiş. Bir de günlere vurun, bir de saatlere vurun, bir de dakikalara vurun, sayamazsınız. Bu kadar ömür geçmiş. Çocuk ya hani... Allah Allah. 15 yılda iyi kötü erdirmiş kadar bir vasıfsız elemanken bu kainatın sultanı seni ve beni bu sefinesine, bu gemisine ne yapmış? Adi bir adamı cüz'i vazifesini terk etmesiyle bütün gemideki vazifedarların netaici hıdematına halel getirdiğinden, ne kadar güzel. Görevin ne beyefendi? Dümencilik yapmak. Dümen tutacaksın dediler bana. Dümen tutacağım böyle. E peki, oradan çocukla biraz gel oyun oynayalım diyor. Güvertede vazifesini ihmal ediyor. 2 dakikalık vazifesini terk etmekten mütevellit, geminin batmasına, başka bire çarpmasına, ya tamamen iptaline, ya kısmen zarar görmesine neden oluyor. Tamamen iptaliyle kısmen zarar farklı. Tamamen iptal, inkar. Allah'ı inkar etmek. İtikadi anlamda müebbet hapis olan cehennem hak edecek günah işlemek. İnkar bu işte. Allah'ı inkar etmek. Şirk. Affedilmiyor. Affa kabil değil. Dünyada tevbe etmedikçe, imanla gitmedikçe. Ama imanı olduğu halde günah işleyenler oluyor. Onlar kısmen zarar veriyorlar. Bazı hizmetleri boşa çıkarıyorlar. Çünkü iman ve ubudiyetle az çok vazifelerini yerine getirmekle beraber kısmen zarar veriyorlar. Böyle bir incelik var burada. Şimdi bu adam 2 dakika vazifesini terk etmekle bütün gemide çalışanların hizmetlerini boşa çıkarmıştır ve o sultanın has gemisini batırmakla gemideki bütün malları zayi etmiştir. Öyleyse 2 dakikalık vazifesini terk etme cezası değil, o 2 dakika sonucunda ne kadar zarar verdiyse, ne kadar hizmetkarın çalışmasını boşa çıkardıysa, o gemide ne kadar zarara sebebiyet verdiyse, onların hepsinin hesabı ondan sorulacaktır. Ve hakikaten orada çalışanların hakkını o serseriden almak, o sultan için bir adalet değil midir? Onun için unutmayalım, ceza ve cehennem adalettir. Cennet ise lütuftur. Buna hemen örnek verelim burada. Şimdi bu adama, bu vasıfsız elemana gemide dümencilik vazifesi verirken sultan, gemiye binip bitinceye kadar vazifesini yerine getireceği kadar ücreti peşin veriyor. O hizmetkara, o adi hizmetkara, vasıfsız işçiye bütün yapacağı hizmetlerin ücretini peşin veriyor. Dolayısıyla diyor ki sonra, eğer sen vazifeni mükemmelen yapar, ihmal etmez, dürüst davranır, çalışanların hakkaniyetine riayet edersen, gemidekiler ve içindekilerin tamamını sana vereceğim ha. Şimdi bu gemide vazifesini yapsa, gemi karşıya çıksa, ben hak ettim mi diyecek? Yoksa padişah lütfuyla bana bu gemidekileri verdi mi diyecek? Çünkü hakkını gemiye bindiğinde almıştı. Ücretini peşin almıştı. Öyleyse gemiyi vermesi padişahın nedir? Lütuftur. Ama gemiyi batırsaydı cezalandırmak nedir? Adalettir. Hakkaniyettir. Evet. Ne diyor? Netaici hıdematına, orada çalışanların hizmetlerinin sonuna, sonucuna zarar verdiğinden ve bazı da mahvettiğinden, tamamen geminin batmasına sebep verdiğinden, bütün o vazifedarlar namına gemi sahibi ondan şedid şikayet eder. Şimdi gemiye bindi ya, diyor padişah, bak vazifene dikkat etmezsen seni hapishane atarım ha, cezalandırırım seni. Ne diyecek? Ya padişahım, bu koca gemi senin, bu mülk senin, ben aciz vasıfsız bir işçi, 2 dakikalık görevimi terk etmek için ben ne kadar zarar verebileceğim ki böyle şiddetli tehdit ediyorsun diyebilir mi? Canım, Allah beni bu kainat gemisinin dümencilik vazifesine oturtmuş. Ben vazifemi ihmal ettiğim veya tamamen terk ettiğim takdirde bütün o gemide çalışanların vazifesini boşa çıkardığımdan bütün o çalışanların hesabını bana soracak Allah. Öyleyse bunu bana hatırlatması Allah'ın rahmetinden değil midir? Bunu Kur'an ayetleriyle bana ikaz etmesi, uyarması, cehennemde gadab ve hiddetinden hiddete gelmesi adalet ve hak değil midir? Gökler ve yerlerin kafirin ölümünden ağlamaması hak değil midir? Ya elhamdülillah. Onun için üstadımız bir yerde diyor ki, sen bir zabitsin. Zabit ne demek? Kumandansın, ordu kumandanı. ordunun yanlış hareketiyle, yanlış sevk idaresiyle, vazifesini ihmal etmekle 100.000 insanın şehit olmasına neden olsa bir zabit. Elbette bu 100.000 insanın hesabı ona sorulmalı. Adaletin gereği değil midir? E ben canım, vazifesini terk edeyim bir insan, şu kainat çapındaki hizmetkarların hizmetini boşa çıkarıp onların sonuçsuz kalmasına neden olan bir kimseye onların hesabına hesap sorulması adalet olmaz. Ya. E peki buradan bir hep ürkütmeyelim, korkutmayalım. Bir de müjde tarafını. E şimdi bir kumandan vazifesini güzel yapıp yüz binlerce ordunun kazandığı bir zaferle kumandanı, sultanın huzuruna çıksa ne diyecek? Efendim, şu kadar zaferler elde ettim. Bütün ordunun o hizmetleri kimin adına kabul edilecek? O zabitin, kumandanın adına kabul edilecek. Öyle falan. Bak, İstanbul'u kim fethetti diyoruz? Fatih Sultan Mehmet diyoruz. Tek başına mı? Yok. Ama bak, bütün ordunun şeylerini o temsil ediyor değil mi? Demek ki bir insan da vazifesini güzel yapsa, kendisine verilen kataloğa uygun hareket etse, Kur'an bizim katalogumuzdur. O kataloğu şerh eden baş ustamız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin direktifleri açıklamalı doğrultusunda hayatına bir düzen verse, o zaman bu kainatın bir kumandanı olarak canım, burada şimdi burayı okumazsak olmaz. Dersimiz bitiyor, az kaldı. Ve subhanallah. Evet. Ey insan, sen nebati cismaniyetin cihetiyle, yani bedenen, kendindeki yerin belli ve hayvani nefsin itibariyle, canlı olman itibariyle de, yani hayvanlarda da bir hayat var, bizde de yeme, içme, uyuma, gezme, yürüme, evlenme, çoğalma gibi özellikler itibariyle hayvanlarla özellik, ortak özelliklerimiz var. Mesela bitkiler de bir çekirdekten büyürler, gelişirler, yaşlanırlar, ölürler değil mi? İnsan da bir tohumdan büyür, gelişir, yaşlanır, vefat eder. Bu anlamda bir bitkilere benzer. İnsanlar da yerler, içerler, uyurlar, evlenirler vesaire. Bu itibarla baktığımızda hayvanlarla ortak yönlerimiz vardır. Ama insan bu itibarla bakarsa kendine, hem bedenen hem de hayvani özellikleri itibariyle nedir? Sagir bir cüz, küçük bir parça kainattaki yerin. Başka? Hakir bir cüz'i, değer verilemeyecek kadar basit bir şey, fert. Fakir bir mahluk, hiçbir şeyin yok. Her şey Allah'ın tabi. Hiçbir şeyin yok ama. Ama hiçbir şeyin yok. Neyse, ona girmeyelim. Zayıf bir hayvansın ki bütün dehşetli mevcudat-ı seyyalenin dalgaları içinde çalkanıp gidiyorsun. Fakat muhabbet-i ilahiyenin ziyasını tazammun eden imanın nuruyla, muhabbet-i ilahiyenin ışığını temsil eden, dikkat edin, içine alan, imanın nuruyla münevver olan İslamiyet'in terbiyesiyle, iman şart, İslam'ın terbiyesi de girecek, tekemmül edip kemale ereceksin, olgunlaşacaksın. Hani bir çekirdeğin ağaç olması gibi olgunlaşacaksın. Evet, insaniyet cihetinde, abdiyetin, kulluğun içinde bir sultansın ve cüziyetin içinde bir küllisin, küçüklüğün içinde bir alemsin ve hakaretin içinde öyle makamın büyük ve daire-i nezaretin geniş bir nazırsın ki diyebilirsin: benim Rabb-i Rahim'im dünyayı bana bir hane yaptı, ay ve güneşi haneme bir lamba ve baharı bir deste gül ve yazı bir sofra-i nimet ve hayvanı bana hizmetkar yaptı ve nebatatı o hanemin zinetli levazımatı yapmıştır diyebilirsin. İnsan bu itibarla hakikaten çok değerli bir varlık. Allah'ın en antika sanatı. Evet. İşte bu kusuru işleyen adam gemideki dümencilik vazifesini terk edip geminin kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olan kişi, ben bir adi adamım efendim, ben vasıfsız bir işçiyim, hadsiz, evet, ehemmiyetsiz ihmalimden şu şiddete müstahak değilim diyemez. Çünkü tek bir adem, tek bir adem, yani bir şeyi terk etmek, bu önemli. Bir tek bir şeyi terk etmek, evet, hadsiz ademleri intihac eder. Yani tek bir şeyi terk etmek nasıl hadsiz ademleri intihac eder? Müsaade ederseniz ben buna bir örnek vereyim. Şimdi şu elektriklerin yanması için ne gerekli? Anahtara dokunmak gerekiyor, değil mi? Anahtara dokunmayı terk ediyor adam. Anahtara dokunma görevini yerine getirmemekle ne yapıyor? Şimdi bu elektrik sistemi nereye bağlı? Hangi baraja bağlı? Söyleyin bir barajı. Keban barajına bağlı. Keban barajına kadar döşenen tellerin olması gerekiyor mu? Evet. Ne kadar usta çalışmış? Ne kadar direkler, ne kadar teller? Keban barajı lazım mı? Evet. Peki keban barajındaki sular için okyanuslar lazım mı? Evet. Peki bulutlar lazım mı? Peki dünya lazım mı? Peki güneş lazım mı? Etrafı dönecek. Peki bu elektriğin burada yaratılması için sebepler noktayı nazarından bu kadar şeyler lazımdı. Bir de Allah'ın ezeli kudreti lazımdı. O olmazsa hiçbir şey olmaz. Çünkü her şeyi yaratan o. Peki bir tek elektrik düğmesine dokunmamakla neleri boşarı çıkardı? Bu elektriğin, ışığın yanması için gerekli olan bu yaptığımız, saydığımız her şeyi boşarı. Allah Allah. Yani ben namazı terk etmekle ne oluyor ki? Sen düğmeye basmıyorsun kardeşim. Kainat çalışıyor ki ışık versin, senin ışığın yansın, sen bir ampul simsiyah. Dokunsan yanacaksın pırıl pırıl. Kainat ışıyacak. Allah Allah. Ya. Barekallah değil mi? Maşallah. Ne demiştik dersin başında? Hem insanın her hareketi, her düşüncesi, her tavır ne kadar değerli, hem terk ettiği o güzellikler ne büyük zarara sebebiyet veriyor. Cümleyi bir de okuyalım. Ne diyor? Tek bir adam hadsiz ademleri intihac eder. Allah Allah ve subhanallah. Fakat vücut kendine göre semere verir. Çünkü bir şeyin vücudu bütün şerait ve esbabın vücuduna mutavakıf olduğu halde, ya mesela bir adamın güneşi görmesi için gözünü açması yeterli. Tak açıyor, güneşi görüyor. Ne kadar güzel. Ama güneşi görmesini engellemek için kapatması yetiyor. Şimdi güneşi görmesi için gözünü açmıyor adam, kapatıyor. Ve bütün hayatının varlığını boşa çıkarmış oluyor. Hatta biz ona şöyle diyoruz. Mesela bir insanın hayatının devamı için kainat lazım. Ama yok olması için bir damarını kesmek bitiriyor işi. 10 liran var. Ne kadar iş yaparsın? 10 liralık iş yaparsın. Peki bir kibritin var. Ne kadar yer yakarsın? Kibrit kadar mı yakarsın? Hayır. Ya. Gördün mü ya? Vücut ancak kendi kadar iş yapıyor. Ama tahrip sınırsız. Öyleyse günah tahriptir. İsyan tahriptir. İnkar tahriptir. Yalan, hile, namazı terk etmek, doğruluğu terk etmek. Allah Allah. Evet. Bundandır ki tahrip tamirden pek çok defa esel olduğu bir düstur mütarife hükmüne geçmiştir. Madem, özetliyoruz, küfür ve dalalet, tuğyan ve masiyet esasları inkardır ve reddir, tektir ve ademi kabuldür. Sureti zahiriyede ne kadar müsbet ve vücutlu görünse de hakikatta intifa eden. Adam bakıyorsun mesela, ben diyor şu kadar iş yaptım. Nasıl yaptın? Çalmış, hırsızladığı bir malla bir ev yapmış. Görüntüde bir ev yapmış değil mi? Ama neye dayanıyor bu? Bir, hırsızlığa. İki, haksızlığa. Üç, zulme, insafsızlığa. Allah Allah. Ya. Bir örnek vereyim mi? dersimiz bitiyor. Adam öyle zalim ki yaptığı zulmün neticesi olarak kestiği kafalarla bir saray yapmış. Saray mı yapmış bu adam? Görünüşte bir şey yapmış gibi görünüyor ama hakikatte ne yapmış? Zulüm. Haza zulüm. Allah Allah. Namussuzluk, bak, iffetsizliğe dayanıyor. Aldatmak, yalancılığa dayanıyor. Yani bu görüntüde iyi gibi görünen ama hakikatte zulme, günaha, haksızlığa, inkara dayanan her şey hakikatte yoktur. Sureti zahirede ne kadar müsbet ve vücutlu görünse de hakikatte intifad-ı ademdir. Öyleyse cinayeti sariyedir. Ne demek? Yani salgın hastalık gibi, bir zehir gibi her şeye nüfuz ediyor. Örnek vereyim mesela. Adamın parmağına bir tane iğne yapıyorsunuz, zehir parmağında kalmıyor. Bütün vücuduna dağılıyor. Öyle değil mi? Demek ki bir insanın işlediği günah kendinde kalmıyor. Bütün kainatı etkiliyor. Sen kendini bir parmak gibi görme. Nasıl parmağa giren o parmağın bağlı olduğu bütün vücuda dağılıyor. Öyleyse senin işlediğin günah da bütün mevcudatı etkiliyor. Zarar veriyor. Dolayısıyla sair mevcudatın netaic amellerine halel verdiği gibi Esma-i İlahi'nin cilve-i cemallerine perde çeker. İşte bu hadsiz şikayete hakkı olan mevcudat namına, bu hadsiz şikayete hakları olan mevcudat namına, o mevcudatın sultanı şu asi beşerden azim şikayet ediyor. Başa dönelim. Niçin insandan şikayet ediyormuş Kur'an'da Allah? O mevcudat namına Allah hikmetiyle şikayet ediyor. Ve etmesi aynı hikmettir. Ve o asi şiddetli tehdidata elbette müstahaktır ve dehşetli vaidlere bila şüphe sezadır. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hakk'ın bu uyarılarını ve ikazlarını bir rahmet tecellisi olarak anlayalım. Dersine çalışmadığı zaman sınıfta kalacağını söyleyen anne baba çocuğa bunu şefkatinden söyler. Sen benim sınıfta kalacağımı mı istiyorsun? Niye söylüyorsun? Diyemez. Cehennemle tehdit edilen ayetlerde Allah'ın rahmet tecellisini görmemiz lazım. Allah benim cehenneme mi gitmemi istiyor diye bir hileyle cerbezi yaparak hakkı batıl göstermeye çalışmak haksızlıktır. Allah'ın rahmetini görüyoruz. Cenab-ı Hak bu rahmete gark olmayı cümlemize nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.